Dünden yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. Yapımcımız Feray Uz, teknik masada Ayhan Taşçı, konuğumuz Tarkan Zengin ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Tarkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Tarkan Zengin'le bugün savunma sanayinin özellikle iş gücü problemlerini ele alacağız. Tarkan Zengin Bey, Türk İş'e bağlı Harbiş Sendikası'nda eğitim uzmanı, sendikal hayat üzerine yazıp çiziyor, yayınlanmış birçok kitabı var. Ayrıca yazılı görsel medyada çalışma hayatıyla ilgili görüş beyan ediyor. Şimdi isterseniz geçtiğimiz günlerde siz de katıldınız, ben de katıldım. Türk Harbiş Sendikası'nın iş gücünün problemleri, savunma sanayinde millileşme ve iş gücünün problemleri üzerine gerçekleştirdiği Çalıştay'dan bahsederek başlayalım. Bu sendikanın aynı konuda paneller ve raporlar yayınladığını da biliyoruz. Önce bu faaliyet çerçevesinde ne yapılmak isteniyor? Burada ele alınan problemler nedir? İsterseniz oradan başlayalım hocam.
Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Türk Harbi Sendikası olarak 2012 yılında savunma sanayinin millileşmesi ve iş gücü durumu diye bir rapor yayınlamıştık. Bugün Türkiye'de savunma sanayinin milli ürünleri çok sık konuşuluyor. Biz daha 2012 yılındayken bir rapor yayınlamıştık. Bu raporun hem tanıtımı hem de illerde de aynı zamanda panelleri yapılmıştı.
Şubeleri olan
sendikanın şubesi olan 7 yerde paneller yaptık. Orada da bulunduğumuz yerlerde de gittiğimiz yerlerde de ilin karar alıcıları, sendikacıları, milletvekilleri, yazarları bunları davet ederek aslında bu raporla biz neyi amaçladığımızı anlatıyorduk. Biz o günden görüyorduk ki Türkiye özellikle savunma sektöründe yerli ve millileşmeye yönelik adımlar atması Türkiye'yi daha bağımsız bir ülke haline getirecekti. Dolayısıyla bütün bu çabalarımız daha sonra da rapor dışında da çalıştaylar halinde devam etti. Az önce bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu yani 21-23 Eylül tarihlerinde yine savunma sanayinin millileşmesi ve iş gücü durumu diye bir çalıştay yaptık. Siz de katılmıştınız. Buraya Türkiye'nin akademisyenlerinden, gazetecilerinden, yazarlarından ve sektörün uzmanlarından bir nitelikli grupla yine bu meseleleri enine boyuna tartıştık. Orada da gördük ki aslında bu sektör aslında Türkiye'nin mütemadiyen yatırım yapması gereken, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomisine, uluslararası ilişkilerine, iş gücü piyasalarına önemli etkileri olacak bir alan olduğu için biz bunu yapmaya devam ettik. Üçüncüsünü yaptık. Ama bundan sonra da bu ihtiyaç devam edecek ve biz de çalıştaylarımızın inşallah dördüncüsünü, beşincisini, altıncısını yapacağız. Burada temel amacımız hem sektöre katkı sağlamak, savunma sektörüne, hem ülkemize katkı sağlamak, hem de bu sektörde özellikle üyemiz olan kamu sektöründe, savunma sektöründe çalışan yaklaşık 20 bin üyemizin de aynı zamanda var olan sorunlarını dile getirmek amacıyla bu çalıştayları yapmaya devam ediyoruz.
Evet, aslında sendikaların belki de kendi üyeleri, onların ücretleri dışında sektörlerine yapması gereken katkılar var. Türk Harbi Sendikası bu manada üyelerinin ötesinde sektörü düşünen bir perspektifle konuya yaklaşmış oluyor. Bu önemli bir şey. Sendikadaki, özellikle sendikal hayattaki bir olgunlaşmayı da gösteriyor. Sadece kendisini değil, beraberce iş yaptığı diğer aktörleri ve ülkeyi de düşünerek daha genel perspektifle meseleleri ele alacak, o sektörün daha yükselmesini, gelişmesini temin eden ve böylece kendi üyelerinin de menfaatlerini bu genel çerçevede artırmak isteyen bir perspektif. Bu fevkalade olumlu. Hani siz diğer sendikal kolları da bildiğiniz için genel olarak da bunu genele teşmil edebilir miyiz? Yani sendikal hayatımızda böyle bir olgunlaşmadan bahsedebilir miyiz?
Hocam son 15-20 yıldır Türkiye'de nasıl ki başka kurumlar bu değişim ve dönüşümden, dünyadaki gelişmelerden etkileniyorsa sendikal kurumlar da bundan etkileniyor. Ancak hani genel tabloya baktığımızda buna sorumlu sendikacılık diyebileceğimiz, sadece ücrete odaklanmış, ülkenin diğer meseleleriyle ilgilenmeyen ya da çalışanların sadece ücretiyle ilgilenen bir sendika değil, iş yerlerinin geleceğiyle, kurumlarımızın geleceğiyle, ülkede büyütülen, ülkedeki pastayı büyütmeye niyet eden sendikaların
kurumsal kapasiteyle.
Evet, yani bunların çoğaldığını söyleyebiliriz. Eskiden çatışmacı bir sendikal anlayışa sahip sendikalar hakimdi sendikal alana. Bunlar her halükarda istemezük diye bir tavır gösteriyorlardı. Ama bugün dünyanın, Türkiye'nin geldiği nokta, elbette sorunlarımızı oturup konuşacağız, tartışacağız. Çözüm bulamadığımızda hukuki yollar içerisinde mücadele yapılacak. Yeni dönemin belki de en önemli kazancı bu sorumlu sendikacılık anlayışıyla uzlaşmayı esas alan, sosyal diyaloğu esas alan sendikaların daha yoğun olduğunu, diğerlerinin ise giderek marjinalleştiğini, hem üye sayısı itibariyle hem etki itibariyle küçüldüklerini görebiliyoruz. Harbi sendikası da işte bu nedenle, yani biz hani bunun somut etkilerini de gördük. Ülkedeki pasta büyüdüğünde emekçinin aldığı, buradan aldığı pay da artıyor. Üste ülkedeki iş imkanları artınca bu iş yerlerinde çalışan sayısı artıyor.
Bu sendikalaşma oranını artırıyor.
Sendikalaşma oranına da etki ediyor. O sendikanın kurumsal varlığını devam ettirmesi, kurumsal kapasitesini geliştirmesini de etkiliyor. Dolayısıyla bunu gören başka sendikacılar da yani bu alanda yani var olmak, gelişmek, büyümek için böyle bir sendikal anlayışı, yani uzlaşmayı, diyaloğu esas alan bir sendikal anlayışı yürütmeyi daha akılcı, daha işlevsel bir sendikal anlayışı olarak yürütüyor.
Şimdi Tarkan Hocam, savunma sanayinde bir özel işletmeler var. Bir bu vakıflar üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakıfları üzerinden ve onlarla eklemlenmiş işte şirketler üzerinden yürüyen bir yapı var. Bir de bunların dışında adına askeri iş yerleri ve fabrikalar dediğimiz bir yer var. Bizim konuşacağımız bu iş gücü problemlerinin esası askeri iş yeri ve fabrikalardan kaynaklanıyor ama belki buraya geçmeden şunu da söylemek lazım. Askeri iş yerleri ve fabrikalarda yetişen iş gücü diğerlerini besleyen, diğerlerine kadro okul görevi yetiştiren, okul görevi yapan ve aynı zamanda hani dediğiniz gibi okul olmanın yanı sıra sahip olduğu alan, makine teçhizat bakımından da diğerleriyle çok kolay işbirliği yapabilen, diğer kurumların da istifade edebilecekleri bir işletme hüviyetinde. İsterseniz buradan başlayalım. Yani askeri iş yeri, fabrikalar ne demektir, neler yaparlar, amaçları nedir?
Şimdi hocam biz askeri iş yerleri dışarıdan, mesela askeri iş yeri nedir dediğinizde aklı hep subay, assubay, muvazzaf askerler aklı geliyor. Ben de bunu çok sık yaşıyorum. Yani harbi sendikasında çalışıyorum deyince üyeleriniz kimler? Yani subaylar, assubaylar mı deniyor? Bizde subay, assubayların sendikalı olması yasaktır. Ve ben orada 20 bin tane sivil işçinin olduğunu, kamu işçisinin olduğunu söyleyince birçok insan bazen şaşırıyor. Şimdi bu askeri iş yerleri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu uçaklar, gemiler, silahlar, tanklar, askeri araçlar, bütün bunların aslında idamesini sağlayan, bunların kullanım ömrünü artırmaya yönelik bakım, onarım işlerini yapan, kimi zaman askeri ürünlere parça imalatı yapan yerlerden bahsediyoruz. Ve bunlar yeni de kurulmuş değil. Mesela öyle askeri fabrikalar var ki 1930'lu yıllarda kurulmuş, yani Cumhuriyet döneminde kurulmuş. Ve o dönemden beri buralar bir işletme gibi askeriye hizmet eden kuruluşlar. Dolayısıyla daha sonra modernize edilmiş. Şimdi öyle iş yerlerimiz var ki, askeri iş yerlerimiz. Örneğin Kayseri'de Ana Tamir Bakım Merkez Komutanlığı var. Bu M60 tanklarının modernize ediyorlar. Yani bir tankı tamamen soyup motor hariç bütün kısımlarını yeniliyor, modernize ediyorlar. Onlara ek işler yapıyorlar. İşte bütün bunları askeri iş yerleri yapıyor. Ve şöyle bir şey var Murat Hocam. Biz bir ara bir çalışma yapmıştık. Bu askeri fabrikaların olduğu yerlerde sanayileşmenin de çok yoğun olduğunu gördük. Mesela
sivil sanayiye,
hizmet ediyor. İşte Kayseri'deki o hem ana tamir hem hava ikmal bakım merkezi, bir bakıyorsunuz ki orada bir kümeleşmeye neden oluyor. Yani oradan emekli olanlar şimdi kimisinin işletmeleri var, kimisi de bu sektöre hizmet üreten yerlerde usta konumunda çalışıp yeni insanlar yetiştiriyorlar.
Yani işçi olarak ya da usta olarak devam eden olduğu gibi bir müteşebbis olarak
da devam eden çok
iş yeri açanlar da var. Söz konusu orada bir sektöre, kobi gibi evet, hizmet ediyor.
Evet, sektöre şu anda hizmet ediyor. Çünkü oranın ihtiyacını biliyor, oranın sistemini biliyor. Yine Sakarya'da aynı şekilde Arifiye diye bir iş yerimiz var. Yine Gölcük'te tersane komutanlığı
bu var. Bu tabii sivil sektörü de hareketlendiriyor. Orada çünkü geçişkenlik de var. Yetişmiş insan gücü ve müteşebbis.
Aynen öyle.
Sivil sektöre de ekonomiye bu manada bir katkı
sağlıyor. Mesela hocam, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda milli gemimiz yapıldı biliyorsunuz. 4 tanesini denize indirdik. 4 tane de Pakistan'a sattık. Bu İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bu sivil, az önce bahsettiğimiz harp iş üyesi, sivil işçiler marifetiyle yapılıyor. Ama bir geminin, yani o mil gemin 212 tane farklı sektörde yeni üretim sahaları açıyor. İşte bir de böyle bir etkisi var. Dolayısıyla bu askeri iş yerlerinin ta öteden beri hem askeri nitelikli işlere önemli katkılar sağlıyor, hem bulunduğu bölgelerde sanayinin gelişmesine katkı sağlıyor, hem de buralar kamu iş yerleri olduğu için hocam aynı zamanda bir sosyal politika aracı olarak da insanların yetişmesine, gelişmesine katkı sağlıyor. Biz mesela şöyle düşünülebilir, işte özel sektör, işte özel sektör de var sizin bahsettiğiniz. Hem onlar var hem de sonu sanla biten, işte Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bağlı olan Aselsan, Aselsan gibi kuruluşlarımız da var. Dolayısıyla bu askeri iş yerlerindeki var olan işletmelerdeki hem çalışanlar
iş
hem
gücünden.
De bu iş yerlerinin varlığı hocam, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin de bir anlamda önemli bir gücünü temsil ediyor. Çünkü burası kamu iş yeri, çalışanlar kamu işçileri. Dolayısıyla yarın ekonomik maliyet ya da başka şey gerekçesiyle bu iş yerlerinin yani çeşitli bahanelerle o hizmeti üretmeme gibi bir niteliği olmayacağı için ülkenin geleceği, savunma sektörünün geleceği açısından aynı zamanda bir güvence.
Ya bunlar vazgeçilmez hizmetler olabileceği için özellikle olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında ister istemez bu işletmelerin önemi ortaya çıkıyor. Suriye'de yürütülen harekat sırasında bu iş yerlerinin, değil mi, önemli
evet,
bakım, tamirat hizmetleri gördüğünü biliyoruz. Şimdi bir de siz hani sayarken söylediniz ama bu iş yerleri veya askeri fabrikaların kuvvetlere göre üçe ayrıldığı anlaşılıyor. Hı hı. Bir deniz kuvvetlerinde, ikincisi hava kuvvetlerinde, üçüncüsü de kara kuvvetlerinde.
Kara kuvvetler, evet.
Bunlar farklı farklı iş yerleri ve farklı farklı hizmetler üretiyorlar. Bunlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Şimdi hocam askeri iş yerlerini Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Özellikle son 2016'da yapılan değişikliklerle bu askeri iş yerleri eskiden kuvvet komutanlıklarına bağlıydı. Şimdi tüm kuvvetlerin üstünde bir askeri fabrikalar ve tersaneler genel müdürlüğü kuruldu. Sivilleşti buralar. Yalnız yani 2 yıl geçti. Bunlar bir süreç gerektiriyor oturması için. Şimdi buralarda çalışanlar var. Bir de İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı var. Orada işçi sayısı nispeten çok daha az. Yani sahil güvenlikte 400'e yakın, jandarmada da 800'e yakın işçi var. Ana gövde bu hava, kara ve deniz kuvvetlerinde. Burada da en büyük özellikle tersane sektörü bildiğiniz gibi iş yani çok tehlikeli iş konumunda. Ağır bir ve nitelikli bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla deniz kuvvetlerinde yaklaşık 6.000 civarında, kara kuvvetlerinde yine 5.000 civarında ve yine hava kuvvetlerinde de 5.500 civarında bir işçi çalışıyor. Bunlar yani kuvvetlerin niteliklerine göre bir tersanede çalışıyorsa eğer gemi bakımından tutun, geminin her türlü ihtiyacını görebilecek nitelikte çalışanlar var. Hava kuvvetlerinde de benzer şekilde. Ve şunu söyleyeyim hocam, buradaki çalışanlar gerçekten çok nitelikli insanlar. Yani ben zaman zaman bu savunma sanayi fuarlarını görüyorum, geziyorum. Orada arkadaşlar o kadar profesyonel, o kadar işlerini iyi yapıyorlar ki bazen yabancı askerler geldiğinde bizim işçilerin yaptığı işleri görünce şaşırıyorlar. Geçen gün bir iş yerimizde yurt dışından bir ülkeden, ülke ismi vermeyelim, bir albay bizim bir arkadaşımızın yaptığı askeri bir araca yaptığı bir ürünü görüyor ve şaşırıyor. Yani bunu kim yaptı diyorlar. Orada bizim işçimizi gösteriyorlar, ismini veriyorlar, bu arkadaş yaptı diye. Albay, bizim buradaki albaya espri olarak diyor ki, bende diyor 50 tane işçi var, onları sana vereyim, sen bu işçiyi bana ver diyor. Yani gerçekten yani sadece bir çalışma hayatında emeğini veren değil, ülke sevgisini de aynı zamanda işine yansıtan bir iş gücü kitlesinden bahsediyoruz. Bunlar örneğin yani terörle mücadelede Şırnak'ta bir radar tamir eden işçi de harbi iş üyesi. Bir gemi herhangi bir yerde kaldığında o gemiyi gidip onaran da yine harbi iş işçileri. Uçaklarımızın yine bakımlarını yapan da harbi iş işçileri. Veya Afrin'de Zeytin Dalı'da bu işte tanklar gidip geldikten sonra tankların bakımları var. O bakımlarını yapıp yeniden mücadeleye gönderebilecek bakımı yapan nitelikteki işçilerden bahsediyoruz. Ancak burada hocam savunma sektörü diğer başka iş gücünün farklı bir takım özellikleri var.
Evet, onu soracaktım savunma, ben de. Yani savunma sektöründeki iş gücü diğer sektörlerdeki iş gücünden hangi hususlarda ayrılır? Ne tür farklı özellikleri vardır?
Şimdi savunma sektörü hocam niteliği itibariyle uzmanlık gerektiren bir alandan bahsediyoruz. Yine savunma sektörü aynı zamanda öyle anlar vardır ki o anda mutlaka müdahale etmeniz gereken bir iş kolu. Yine savunma sektörü niteliği itibariyle yetişmiş biri haline gelebilmek için yaklaşık 10 yıllık bir süreyi öngören bir sektörden bahsediyoruz. Yani başka sektörde nitelikli bir hale gelmek için 3 sene, 4 sene, bazen 5 sene çalışmak yeterliyken bu savunma sektöründe yaklaşık 2 katına çıkıyor. Dolayısıyla bu yönüyle de diğer sektörlerden farklı. Aynı zamanda yetişmiş ve nitelikli bir iş gücüne ihtiyaç duyduğu için aynı zamanda yeni ustalar da yetiştirmeyi zorunlu kılan bir alan. Şimdi şöyle ki yani bir usta haline gelmiş savunma sektöründe birinin yani o sektörden ayrıldıktan sonra o iş yerinin
yani çalışmaması, tabii
çalışamaması, işlevsiz hale gelmesi gibi bir tehdit, tehlikeyle karşı karşıya. O nedenle her an sektörde o usta gittiğinde o yükü taşıyabilecek nitelikte yeni iş gücü yetiştirmek de gerekiyor.
Evet, buraya dönelim ama önce ben girerken telefon numaralarını vermeyi unuttum. Onlara müsaade ederseniz dinleyicilerimize ulaştıralım. Arzu edenler bu marifetle bizlere sorularını iletebilirler. 90 312 463 34 19 ve yine aynı şekilde 90 312 463 34 21 nolu telefonlardan sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hocam bu bir işçinin, bu sektördeki bir işçinin hani çıraklıktan bir tür ustalığa erişmesi ne kadarlık bir zaman alır? Yani bu hani bugünden yarına olacak da bir şey değil herhalde. Yetişme
hocam,
süresi gerekiyor.
Yani eğitim şöyle, gerekiyor. Yeni başlamış bir işçinin nitelikli bir hale gelmesi için 10 yıllık bir zamandan bahsettik yaklaşık. Yine usta haline gelmesi için bir 10 yılda gerekiyor hocam. Tabii bu yaptığı üretimin sayısına, niteliğine, çalıştığı iş yerinin özelliklerine bağlı olarak da değişiyor. Özellikle ben son bu terörle mücadele ve harekatlardan sonra bizim bu kapasitemizi de artırdığımızı görüyoruz. Yani sahada çalışmanın kazandırmış olduğu bir takım tecrübeler de oluyor. Dolayısıyla yani usta haline gelmenin bir 20 yıllık çabanın sonucu olduğunu biliyoruz. Çünkü okullarda ne kadar şey öğrenilirse öğrenilsin, yani bu sahaya girdikten sonra o pratiğin insana yeni nitelikler kazandırdığını da görüyoruz.
Evet, o zaman yani burada savunma sektöründe iş gücüne ilişkin ciddi bir planlama da gerekiyor. Emeklilik ihtimallerine dikkate alacak bir şekilde, zamana sari bir şekilde problem haline gelmesini engelleyecek bir iş gücü planlaması icap ediyor. Bu da kadro tahsiliyle mümkün. Sendikanın hani bu konuda da takip eden bir rolünün olması fevkalade önemli. Sektöre de bu bakımdan ciddi bir katkı teşkil edecektir. Savunma sektöründe çalışanların temel problemleri az çok konuştuk ama nelerdir? Bu problemler nasıl çözülebilir? Nasıl bir katkıyla, hangi aktörler marifetiyle bu problemler çözülebilir?
Şimdi Murat Hocam, sizin bıraktığınız yerden aslında devam edelim. En önemli problemlerden bir tanesi az önce bahsettiğiniz. Şimdi Türkiye'de ücret politikaları, istihdam politikaları gereği kamuya uzun zamandır işçi alınmamıştı. Ama son dönemde özellikle savunma sektöründe yani hükümet politikalarında nedeniyle yeni işçiler alındı. Şöyle hocam, Türkiye'de...
Bu böylece o tecrübe halkası, usta-çırak ilişkisi kopmamış
kopmadı,
oldu.
Kopmadı, şu anda devam ediyor. Ama şöyle bir sorun var hocam. Şimdi Türkiye'de savunma sektörü de özel sektörde. İşte az önce bahsettiğimiz SAN'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na bağlı SAN'larda sektör gelişiyor. Sektör geliştiği için bu sektör yetişmiş iş gücüne
cazip
ihtiyaç
geliyor,
duyuyor. Ve dolayısıyla askeri iş yerlerine
transfer ediyorlar.
Evet, insanlara yani hani kamunun ücret politikası belli. Toplu sözleşmeyle zaten belli.
Daha
ve çoğu
zaman vererek,
birkaç kat ücretler vererek transfer ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir risk var. Biz Harbi Sendikası olarak da bu riski görüp yani özellikle genel başkanımız da sürekli ya ustalarımız mesleklerini öğreteceği yeni genç arkadaşlar bekliyorlar. Bunları öğrettikten sonra gönül rahatlığıyla özel sektöre ya da emekli olmaya o zaman gitmek istiyorlar. Dolayısıyla bu halkayı şu anda zorlayan nedenler var hocam. Yani
evet, yani sektörün büyümesi dolayısıyla iş gücü planlamasına yeniden bir bakmakta biraz daha kadro tahsilinde fayda var.
Evet, yani buraya hem alımlarda hem de o halkayı da mümkün mertebe daha da güçlendirerek elbette ki o piyasalar da gelişecek, gelişmeli. Ancak buraları eğer o şey kırılırsa hocam, onu toparlamak için bir 10 yıl, 15 yıl zaman kaybetmiş oluruz ki bu ülkeye de bizim askeri iş yerlerimize de kaybettirir.
Şimdi Tarkan Hocam, Türkiye yeni bir savunma konsepti geliştiriyor. Bu siz de ifade ettiniz. Bu hani muhtelif özel sektör veya kamu destekli vakıflar, silahlı kuvvetler vakfının desteklediği vakıflar üzerinden gelişen bir alan var. Bu bir yandan iç piyasaya, iç talebe yönelik bir şeyler üretiyor. Diğer taraftan da dışarıya ihracat yapmaya çalışan, bu manada bir açılım peşinde konuşan bir sektör var. Bu sektörün ulaştığı yeni konsept işaret ettiniz ama yani iş gücü kısmı ile ilgili olarak işaret ettiniz. Bir transfer yapıyor kamu sektöründen, iş yerlerinden, askeri fabrikalardan. Bunun aynı zamanda getirdiği bir imkan da var herhalde, değil mi? Sektör bakımından, iş gücü piyasası bakımından. Bu hususta neler söylersiniz?
Hocam şöyle, biliyorsunuz yine geçtiğimiz hafta, biz Çalıştay'ı yaptığımız haftada İstanbul'da Teknofest, İstanbul Teknoloji Festivali yapılmıştı. Burayı 550 bin kişi gezdi ve bir sürü eğitimler, seminerler, yarışmalar düzenlendi, atölyeler düzenlendi ve gençlerin yoğun ilgisini gördük aslında. Yani gençler çok daha fazla ilgi gösteriyorlar.
Beklenenin ötesinde bir ilgi vardı.
Yani drone teknolojisine, uzaycılık teknolojisine, işte oradaki roket teknolojisine müthiş bir şey var. Bu bakımdan hocam, yeni dönemde mesela İşkur şöyle bir şey, yani drone mesleki eğitimi veren kurslar açabilir. Yani bu anlamda hem gençleri mesleğe yöneltme hem de var olan kapasitelerini geliştirme anlamında bu yeni fırsatlara uygun iş gücünü şimdiden hazırlamamız lazım. Yani bizim uzay teknolojisinde, savunma sanayinde hem okul eğitim anlamında hem de mesleki yönlendirme anlamında buraya yatırım yapmamız lazım. Ben hani bunu hem bir öneri olarak verelim. Yine askeri iş yerleri ihtiyaç duyduğu meslekleri hocam yakın mesleklerden alıp içeride eğiterek yönlendiriyor. Bunun yerine yani doğrudan o eğitimi verecek yapıların kurulması lazım.
Mesela meslekçi eğitim yapılacak.
Evet, şöyle hocam, yani her alanda biz örneğin spor liselerimiz var. İşte mesleki liselerimizin böyle daha tematik alanlar açtık. Ama savunma sektörü Türkiye'nin son yıllarda hem çok gelişen, önümüzdeki yıllarda da belki en önemli sektörlerden biri olacak sektörde, işte savunma sektörüne yönelik mesleki eğitim verecek liseler kurulması var olan bu fırsatları artıracak, etkiler oluşturacaktır. Yine sanayi, yani diyelim ki askeri iş yerleri, Milli Eğitim İşbirliği çerçevesinde bunlar yapılır. Buraya ağırlıklı olarak özellikle yatırım yapmanın, gençlerimizin, yani her yıl iş gücü piyasasına yeni gençler giriyor, ortalama 800 bin genç. Yani bunların bir bölümünün de savunma sektöründeki o ihtiyaçlara yönelik olarak, ne bileyim, uydu teknolojisi olabilir, uçak teknolojisi olabilir. Burada ihtiyaç duyulan meslekleri tespit edip bunlara yöneltmede, mesleğe yöneltmede ve yönlendirmede katkı sağlanabilirse eğer, hem istihdama katkı sağlanmış olur hem de bu sektörün aslında ihtiyaç duyduğu iş gücünü daha şimdiden yetiştirmiş oluruz.
Meslek liseleri zaman zaman bir takım iş yerlerinde staj yapıyorlar. Askeri iş yerlerinde, fabrikalarda da böyle bir uygulama var mı?
Var, var hocam. Ve çok sayıda gencimiz buralarda tabii iş yerinin imkanları ölçüsünde staj yapabiliyorlar. Ve askeri iş yerlerinde staj yapmış olmak bile hocam normal avantaj iş gücü teşhiri piyasalarında çok, yani işe almada çok etkili oluyor. Ben işte örneğin Hava İkmal Bakım Merkezi'nde tersanede staj yaptım deyince, yani orada bulunmanın bile bir insanda önemli bir değişime neden olduğunu düşünerek özel sektörde daha kolay iş bulmasına neden olabiliyor. Tabii bu iş yerinin imkanlarıyla ilgili bir şey hocam. Daha fazla yapılmalı. Belki sanayi işbirliği diyoruz, askeri iş yerleriyle yine eğitim kurumları arasında işbirlikleri kurularak bunlar daha da artırılabilir, geliştirilebilir.
Peki askeri iş yerlerinin bu bahsettiğimiz hani sivil işletmelerle ilişkisi nasıl? Burada da belki yeni modeller üzerinde durulabilir. Çünkü burada sadece askeri iş yerleri ve fabrikalarda nitelikli iş gücü yok. Anladığımız kadarıyla çok ciddi bir imkan, kabiliyet, altyapı var. Burada iyi modeller ortaya konabilirse bu imkan ve kabiliyetten, makine teçhizattan daha fazla faydalanabilir bir takım işletmeler. Çünkü o kadar büyük bir altyapıyı yatırımını yapamaz şirketler. Ama ondan istifade edebilir. Bunun yolu yöntemi evet. üzerinde.
Hocam bu daha önce askeri işyerler hem nitelik itibariyle yani gizli tutulması gereken görevleri olduğu gibi yani başka nitelikleri gereğiyle dışarıya açık değildi. 2016'da az önce söylediğim ASFAD diye bir genel müdürlük kuruldu. Bütün askeri işyerleri buraya bağlandı. Mesela askeri iş yerlerinde öyle tezgahlar var ki hocam, bugün Türkiye'nin en zenginlerinin bile belki alamayacağı tezgahlardan bahsediyoruz. Orada çalışanlar da bazen diyordu ki ya şuradaki sanayiye biz bu tezgahlarımızı açsak milyon dolarlar kazanabilecek bir şey yani getirebilecek.
Kiralamalar, ortaklıklar, evet, belki modeller
dolayısıyla
çıkabilir.
Dolayısıyla o dönem yasaktı hocam ama az önce söylediğim gibi 15 Temmuz'dan sonra sivilleşti. Yapı daha yeni kuruluyor. Bütün bunlar da belki önümüzdeki günlerde yeniden buna imkan verecek yasal altyapılar gerekiyordu. Hocam bunu bırakın, biz yaptığımız ürünleri satalım diyorduk. Kanun gereği satamıyorduk. Çünkü bir döner sermaye yoktu. Ama bugün Milgen projesini, o imkanlar 15 Temmuz'dan sonra yasal süreçler değiştiği için daha yeni bunları konuşuyoruz. Ben eminim ki bakım anlamında da hocam dünyanın birçok ülkesine bizdeki askeri iş yerlerindeki nitelikli iş gücüyle örneğin bir ülkenin hava kuvvetlerinin bütün uçak bakımlarını alabilecek kapasitemiz var. Yapabilecek kapasitemiz var. Ancak şimdiye kadar yasal bir altyapısı olmadığı için bunları konuşamıyorduk bile. Bundan sonra bunların da ben yani çok yakın bir zamanda bunu göreceğiz. Örneğin Pakistan'a sattığımız 4 geminin hocam 2 gemisini Karaçi'de Pakistan'da yapacağız. Aynı zamanda onlarla anlaşmalar da yapacağız. Gemilerin bakım, seyir ve diğer tecrübe işlerini de yine biz yapacağız. Türkiye oraya doğru gidiyor. Yani savunma sektöründe hem ürünler üreten hem de bu ürünlerin ekonomik ömürlerini artıran bakım ve idame hizmetlerini verecek bir yöne de gidiyoruz. Bu da yine çok önemli. Hem siyasal önemi var bunun, hem uluslararası ilişkiler anlamında önemi var, hem de ekonomik açıdan önemi var.
Hem ürün hem de hizmet bakımından dışa açılma, ihraç bu manada sektörün ufkunu açacaktır. Bir defa piyasası genişlediği için daha fazla iş gücü, daha fazla ciro demek. Bu da sektörün büyümesi için, Ar-Ge için daha fazla imkan ortaya anlamına çıkaracaktır. Geliyor. İş gücünün de tecrübesini artıracaktır. Karaçi'ye giden orada bakım tabii. için belki Uluslar bir süre arası, sonra tabii. yani bakım için Karaçi'ye giden bir hani sizin sendikanıza bağlı
üyeler
olacak. Evet, evet. Sendikalı işçiler oraya gidecekler. Orada iş yapacaklar, bakımı yapacaklar. Belki dediğiniz gibi başka ülkelere de buna benzer hizmet aktarmak, hizmet satmak imkanı olacak. Bu önemli. Evet, sendikaların sadece ücret sendikacılığın ötesine geçecek, sektöre ve genel çerçevede ülkeye hizmet sunacak bir olgunluğa kavuşmuş olması fevkalade önemli. Çünkü sektör ne kadar büyürse aslında iş gücü de sendikalarda bu ölçüde daha geniş bir ufka sahip, daha fazla bundan istifade eden, üyelerinin eğitimine daha fazla kaynak aktaran, onların refahlarına, ailelerine daha fazla kaynak aktaran bir imkana sahip olabiliyorlar. Evet, bugün savunma sanayinde, savunma sektöründe iş gücünün temel problemlerini, bunların nasıl çözüleceğini ele almaya çalıştık. Tarkan Zengin hocamla. Dünden Yarına Türkiye programından yapımcımız Feray Uz, Teknik Masa'da Ayhan Taşçı, konuğumuz Tarkan Zengin ve ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.